Ayrım 12.
Natasha ile Boris arasında da sizin aranızda ne olabilir? Hep saçma saçma şeyler. Natasha kendisini de Sonya'yı da savunmak isteyen bir tavırla, hafif bir sesle "Bundan sana ne Vera?" diye sordu. O gün her şeye, herkese karşı daha iyi, daha şefkatli davranmak istediği belliydi. "Çok saçma," dedi Vera. "Sizin hesabınıza ben utanıyorum. Nedir bu gizli gizli fısıldaşmalar öyle?" Natasha öfkelendi. "Herkesin kendine göre gizlisi olur. Biz sana ve Berg'e hiç dokunuyor muyuz?" "Tabii dokunamazsınız. Çünkü benim davranışlarımda hiçbir kötülük yok. Olamaz da. Ama ben anneme senin Boris'e nasıl davrandığını bir söyleyeyim de gör." "Boris, Natalya Ilyinishna bana karşı çok iyi davranıyor," dedi. "Bu konuda hiçbir şikayetim yok." Natasha hakarete uğramış gibi titrek bir sesle, "Boris, siz de öyle diplomatsınız ki," dedi. Diplomat sözü çocuklar arasında o zamanlar özel bir anlamda kullanılan çok moda bir sözdü. "Can sıkıyor artık. Şimdi ne diye bana sataşıyor sanki?" Bunu söyledikten sonra Vera'ya döndü. "Sen bunu hiçbir zaman anlayamazsın. Çünkü sen hiçbir zaman kimseyi sevmedin. Sende yürek diye bir şey yok ki. Sen bir Madame de Genlis'ten başka bir şey değilsin." Büyük bir hakaret sayılan bu ismi Vera'ya Nikolay takmıştı. Biricik zevkinde başkalarına kötülük etmek. Bunu söyledikten sonra aceleyle sözünü tamamladı. "Ama kendin Berk'le istediğin kadar flört edebilirsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ama herhalde konukların gözü önünde bir genç adamın peşinden koşmam." Nikolay sözünü keserek, "Anladık, muradına erdin gene," dedi. "Herkese bir sürü tatsız söz söyledin. Herkesin sinirini bozdun. Hadi kalkın, çocukların odasına gidelim." Dördü de ürkütülmüş bir kuş sürüsü gibi kalkıp odadan dışarı fırladılar. Vera, "Asıl siz bana kötü sözler söylediniz. Ben kimseye bir şey söylemedim," diyordu. Kapının öbür tarafından gülüşmelerle "Madame de Genlis, Madame de Genlis" diye sesler geliyordu. Herkes de böyle sinir bozucu, böyle can sıkıcı bir etki yapan güzel Vera, kendisine söylenen sözlerden hiç alınmadan gülümseyerek aynaya yaklaştı ve şarbıyla saçlarını düzeltti. Aynada o güzel yüzüne bakarken daha sakin, daha soğuk bir tavır takınmıştı. Salonda konuşmalar devam ediyordu. Kontes, "Ah şer," diyordu. "Benim hayatımda da tu ne parose. Her şey toz pembe değil. Görmüyor muyum ki Turen kenu alons. Bu gidişle servetimiz kısa bir süre sonra artık bize yetmeyecek. Bütün bunlar da hep onun kulübü ile cömertliği yüzünden. Köye gittiğimiz vakit dinleniyor muyuz sanki? Tiyatrolar, av partileri, daha neler neler. Her neyse, şimdi kendimden söz etmeyelim. Söyle bakayım, bütün bu işleri nasıl başardın? Sana bakıyorum da her zaman hayretler içinde kalıyorum Anet. Nasıl oluyor da bu yaşta tek başına arabaya binip ta Moskovalara, oradan da Petersburglara gidiyor, bütün bakanların, bütün yüksek kişilerin huzuruna çıkıyor, hepsine nasıl davranacağını biliyorsun? Hayret vallahi. Nasıl oldu bu iş? Bak, ben hiç öyle şeyler beceremem." Prenses Anna Mihalyovna, "Ah sevgili kardeşim," diye karşılık verdi. "Taparcasına sevdiği bir evlatla desteksiz bir dul olarak yaşamanın zorluğunu Tanrı sana göstermesin. Öyle bir durumda kalınca her şeyi öğrenirsin." Bunu biraz da gururla söylemişti. Sözüne devam etti. "Bütün bunları bana hayatımın akışı öğretti. Önemli kişilerden biriyle görüşmem gerekirse hemen Princess Untel, falanca prenses falancayla görüşmek istiyor diye bir pusula yazarım. Sonra bir arabaya atlar, kendim onunla görüşmeye giderim. Gerekirse iki defa, üç defa, dört defa giderim. İstediğimi elde edinceye kadar. Benim için ne düşünülürse düşünsünler vız gelir bana." Kontes, söyle bakayım, Borenka için kime ricada bulundun?" diye sordu. "Bak, seninki muhafız subayı oldu. Nikoluşka ise harp okulunu bitirmiş bir subay adayı olarak orduya girecek. Onun için uğraşacak bir kimsemiz yok. Sen kime başvurdun?" Anna Mihalyovna memnun bir tavırla, "Prens Vasili'ye. Bana karşı çok iyi davrandı. Hemen her şeye razı olurdu. Durumu hemen çara bildirdi," dedi. Amacına ulaşmak için ne kadar yüz suyu döktüğünü iyice unutmuştu. Kontes, "Prens Vasili nasıl, yaşlandı mı?" diye sordu. "Onu Romansevler'deki temsillerden sonra hiç görmedim. Sanırım beni unutmuştur. Bunu söyledikten sonra gülümseyerek bir şey hatırlamış gibi ilme faselo kur diye ekledi. Bana kur yapardı. Anna Mihalyovna hiç değişmedi diye karşılık verdi. Herkese çok nazik davranıyor, insanı tatlı sözlere boğuyor. Le grandur ne lui on patour ne le te dutu. İkbal onun başını hiç döndürmedi. Bana aziz kontesim, sizin için o kadar az şey yapabildiğimden ötürü üzüntü duyuyorum. Emredin istediğinizi yapayım dedi. Hayır, doğrusunu isterseniz çok iyi, candan ve nazik bir insan o. Ama oğlumu ne kadar çok sevdiğimi bilirsin Natalie. Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yoktur. Sonra hüzünle sesini alçaltarak devam etti. Ne yazık, durumum o kadar kötü, o kadar kötü ki şu anda işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Şu berbat devam elimdeki avcumdakini eritiyor. Öyleyken biraz olsun ilerlemiyor. Düşünsene, à la lettre. Tam anlamıyla elimde 10 para kalmıyor. Boris'in üniformasını bile neyle diktireceğimi bilmiyorum. Mendilini çıkardı, ağlamaya başladı. 500 rubleye ihtiyacım var. Oysa topu topu 25 rublelik bir banknottan başka param yok. İşte böyle bir durumdayım. Tek umudum Kont Kirill Vladimirovich Bezuhov'da. Eğer vaftiz olduğunu biliyorsun ya, Boris'i o vaftiz etmişti. Desteklemeyi kabul etmez, yaşayabilmesi için ona bir şey vermeye razı olmazsa bütün emeklerim boşa gidecek. Oğluma üniforma bile diktiremeyeceğim. Kontes'in gözleri doldu. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Prenses, sık sık düşünüyorum da bence işin asıl kötü tarafı bu dedi. Sık sık düşünüyorum ki Kont Kirill Vladimirovich Bezuhov tek başına yaşıyor. O büyük servetle ne yapıyor yani? Kimin için yaşıyor? Hayat artık onun için bir yük olmuştur. Borya ise daha yeni yeni yaşamaya başlıyor. O halde Boris'e bir şeyler bırakır canım. Orasını Tanrı bilir Şerami. Bu zenginler, büyükler öyle bencildirler ki, ama ne olursa olsun Boris'i alıp yanına gideceğim. Her şeyi açıkça söyleyeceğim. Benim için ne derlerse desinler, oğlumun kaderi söz konusuyken doğrusu hiçbir şey umurumda değil. Anna Mihalyovna yerinden kalktı. Saat 2. Siz 4'te yersiniz. O zamana kadar gidip gelebilirim. Sonra zamanın değerini bilen, becerikli Petersburglu hanıma özgü kesin bir tavırla oğlunu yanına çağırttı. Onunla beraber hole çıktı. Kendisini kapıya kadar geçiren kontese, "Allah'a ısmarladık şekerim," dedi. Sonra oğlu duymasın diye fısıldadı. "Bana başarılar dile." Kont yemek odasından seslendi. "Kont Kirill Vladimirovich'e mi gidiyorsunuz maşer?" Bunu söylerken hole çıkmıştı. "Eğer sağlık durumu daha iyiyse Pierre'e söyleyin, bize yemeğe buyursun. Eskiden gelir, çocuklarla dans bile ederdi. Mutlaka çağırın maşer. Bakalım bizim Taras bugün marifetini nasıl gösterecek. Söylediğine göre hazırladığı yemekler Kont Orlov'un sofrasında bile görülmemiş." Bindikleri Kontes Rostova'nın arabası saman serpilmiş bir sokaktan geçip Kont Kirill Vladimirovich'in geniş avlusundan girdiği sırada Anna Mihalyovna oğluna döndü. "Mon cher Boris," dedi. Elini dizlerini örten eski mantosunun altından çıkarıp çekingen, aynı zamanda da sevgi dolu bir tavırla oğlunun elini tuttu. "Mon cher Boris, nazik ol, ona ilgi göster. Kont Vladimirovich ne de olsa vaftiz babandır. Bundan sonra ilerlemen ona bağlıdır. Bunu unutma Monşer. Cana yakın ol. İçinden geldiği zaman öyle davranmasını bilirsin." Oğlu soğuk bir tavırla karşılık verdi. "Bu işten bizim için gurur kırıcı, bizi küçük düşürücü bir durumun doğmayacağına güvenebilseydim. Ama gene de size söz verdiğim için istediğiniz gibi davranacağım." Kapının önünde başka birinin arabası vardı. Öyle olduğu halde üniformalı kapıcı Kontes Rostova'nın arabasından inen ana oğula baktı. İkisi de iner inmez adlarını kapıcıya bildirmeyi gerekli bulmadan doğrudan doğruya camlı hole girip girintilerin içinde iki sıralı duran heykellerin arasından yürümeye başlamışlardı. Kapıcı anlamlı bir tavırla prensesin eski mantosunu süzerek "Kont'la mı yoksa prenseslerle mi görüşmek istediğini?" sordu. Kont'la görüşmek istediklerini öğrenince, Kont Hazretlerinin sağlık durumunun daha kötü olduğunu, bu yüzden kimseyi huzuruna kabul etmediğini söyledi. Anna Mihalyovna'nın oğlu Fransızca olarak, Öyleyse gidelim dedi. Annesi onu dürtünce genç adamı yatıştırabilmiş ya da harekete geçirebilirmiş gibi tekrar eline dokundu. Yalvaran bir sesle "Mon ami" dedi. Boris sustu. Kaputunu çıkarmadan bir şey sormak istiyormuş gibi annesine baktı. Anna Mihalyovna kapıcıya dönerek yumuşak bir sesle konuştu. "Kuzum, Kont Kiril Vladimirovich'in çok hasta olduğunu biliyorum. Zaten onun için geldim. Akrabasıyım. Onu rahatsız etmeyeceğim. Prens Vasili Sergeyevich'in göreyim yeter. Rica ederim, geldiğimizi ona bildir." Kapıcı canı sıkılmış bir tavırla köseğini çekip geriye döndü. Sonra yukarıdan koşa koşa inip merdivenin üst başından aşağıya bakan uzun çoraplı, iskarpinli, fraklı bir uşağa seslendi. "Prenses Drubetskaya, Prens Vasili Sergeyevich'le görüşmek istiyor." Boris'in annesi duvarı kaplayan bir Venedik boy aynasına bakarak boyatmış olduğu ipek elbisesinin kırışıklıklarını düzeltti. Aşınmış ayakkabılarıyla dinç adımlar atarak merdiven halısının üzerinden yukarı çıkmaya başladı. Bir ara gene oğlunu dürterek ona "Mon cher, vous me promis" diye tembih etti. "Bana söz vermiştin azizim." Oğlu gözlerini yere indirmiş sakin bir tavırla arkasından gidiyordu. Bir kapısı Prens Vasili'nin dairesine açılan salondan girdiler. Ana oğul odanın ortasına gelip onları görür görmez ayağa fırlamış olan yaşlı uşağa nereye gideceklerini soracakları sırada kapılardan birinin tunç tokmağı çevrildi. Prens Vasili sırtında evde giydiği içi kürklü kadife bir ceket, göğsünde bir tek yıldız nişanıyla dışarı çıktı. Esmer, yakışıklı bir adamı uğurluyordu. Bu adam Petersburg'un ünlü doktoru Lorin'di. Prens, "Shedon pozitif" diyordu. Demek kesin. Doktor Latince sözleri kullanırken bile Fransızlara özgü bir şekilde R'leri çatlatarak "Mon Prince, erreur humanum est ma" diye karşılık verdi. "Prensim, yanılmak insana özgüdür." "Sebien, sebien." "İyi, iyi." Prens Vasili gözü Anna Mihalyovna ile oğluna ilişince doktoru eğilerek selamladı. Konuşmadan ama soran bir tavırla onlara yaklaştı. Boris annesinin gözlerinde o anda beliren büyük acıyı fark ederek hafifçe gülümsemekten kendini alamadı. Anna Mihalyovna kendisine doğru çevrilmiş o soğuk, hakaret dolu bakışı hiç fark etmiyormuş gibi "Evet, yeniden bu kadar acı şartlar altında görüşeceğimizi hiç sanmazdım prens. Aziz hastamız nasıl?" diye sordu. Prens Vasili soran bir bakışla ama gene de neden geldiklerini pek anlayamıyormuş gibi önce Anna Mihalyovna'ya sonra Boris'e baktı. Boris saygıyla eğildi. Prens Vasili bu selama karşılık vermeden Anna Mihalyovna'ya döndü. Sorusuna hastadan artık hemen hemen tamamen umut kesilmiş olduğunu belirten bir baş işaretiyle dudaklarını büzerek karşılık verdi. Anna Mihalyovna, "Yok canım," diye bağırdı. "Ah, ne feci şey, bunu düşünmek bile insana korku veriyor." Sonra Boris'i işaret ederek söze devam etti. "Bu da benim oğlum. Size kendisi gelip teşekkür etmek istiyordu." Boris bir kez daha saygıyla eğildi. "İnanın prens bir anne olarak hiçbir zaman bizim için yapmış olduğunuz iyiliği unutmayacağım." Prens Vasili jabosunu düzelterek "Sizi memnun ettiğim için seviniyorum aziz Anna Mihalyovna" dedi. Hem o hareketiyle hem de sesinin tonuyla iyilik ettiği Anna Mihalyovna'ya şimdi burada, Moskova'da, Petersburg'da Anne Scherer'in gecesindekinden çok daha önemli bir kişi olduğunu belirtmişti. Ciddi bir tavırla Boris'e döndü. "Elinizden geldiği kadar iyi hizmet etmeye ve size gösterilen bu şerefe layık olmaya çalışın." Sonra kayıtsız bir sesle "Memnun oldum. Siz buraya izinle mi geldiniz?" diye sordu. Boris hem prensin soğuk tavrından alınmadığını hem de onunla konuşmaya pek hevesli olmadığını belirten bir tonla karşılık verdi. "Emrimi bekliyorum. Gelir gelmez yeni görevimin başına gideceğim, ekselans." Bunu o kadar sakin, aynı zamanda saygılı bir tavırla söylemişti ki prens ona dikkatle baktı. "Burada annenizle birlikte mi oturuyorsunuz?" Boris, "Ben Kontes Rostova'nın evinde oturuyorum" dedi ve sözüne gene ekselansı ekledi. Anna Mihalyovna, "İlya Rostov var ya, Natali Şinçina ile evlenmişti, işte o" diye açıkladım. Prens Vasili o değişmeyen sesiyle "Biliyorum, biliyorum" dedi. Natalie'nin bu terbiye edilmemiş ayı ile evlenmeye nasıl karar verdiğini akıl erdiremiyorum. İyice aptal ve gülünç bir adam. Üstelik kumarbaz olduğunu da söylüyorlar. Anna Mihalyovna, Kont Rostov'un böyle bir söze layık bir adam olduğunu biliyormuş ama zavallı ihtiyar adına özür diliyormuş gibi dokunaklı bir tavırla gülümsedi. Matre brave home, mon prince dedi. Ama çok iyi bir insandır prensim. Bir süre sustu, sonra ağlamaklı yüzünde yine büyük bir hüzünle doktorlar ne diyorlar diye sordu. Prens çok az umut kalmış dedi. Bense amcamıza, bana ve Borya'ya yaptığı iyiliklerden ötürü ona bir daha teşekkür etmek istiyordum. Sonra sanki bunu bildirmesi Prens Vasili'yi çok sevindirecekmiş gibi "Seson Filo" dedi. Bu onun vaftiz çocuğudur. Prens Vasili bir an düşündü, sonra yüzünü buruşturdu. Anna Mihalyovna, prensin Kont Bezuhov'un vasiyetnamesini düşündüğünü ve kendisinin bir rakip olarak karşısına çıkmasından korktuğunu anladı. Hemen bu endişesini yok etmeye çalıştı. Dayıma karşı gerçekten duyduğum büyük sevgim ve bağlılığım olmasaydı, dayım derken kasıtlı olarak kesin ama kayıtsız bir tavır takınmıştı. Sözüne devam etti. Karakterini iyi bilirim. Namuslu, dürüst bir insandır ama şu anda yanında prenseslerden başka kimse yok ki. Onlar da daha çok genç. Başını eğdi, fısıldayarak devam etti. Acaba son ödevini yerine getirdi mi? Prensim, bu son dakikaların o kadar önemi vardı ki bundan daha fazla ağırlaşamaz. Bu bakımdan onu hazırlamak gerekir. Durumu o kadar kötüyse... Yumuşak bir tavırla gülümsedi. Biz kadınlar bu gibi şeyleri nasıl söylemek gerektiğini gayet iyi biliriz prensim. Bu bakımdan onu muhakkak görmeliyim. Benim için ne kadar acı olursa olsun bunu yapmalıyım. Zaten acı çekmeye alıştım. Belliydi ki prens Anna Mihalyovna'nın ne demek istediğini anlamış. Annette Scherer'in gecesinde olduğu gibi Anna Mihalyovna'dan kolay kolay kurtulamayacağını kavramıştı. Bu görüşme durumunu daha da ağırlaştırmasın Scher Anna Mihalyovna dedi. Akşama kadar bekleyelim. Doktorlar kriz geleceğini söylediler. Ama bekleyecek zaman değil prens. Prens il yavudu salude son ame. Asi terrible. Lest devur don şeriten. Düşünün ki ruhunun kurtuluşu söz konusudur. Ah bir Hristiyanın görevleri ne kadar ağırdır. İç odalardan birinin kapısı açıldı. Dışarıya kontun yeğenlerinden biri olan bir prenses çıktı. Yüzünde soğuk, kederli bir ifade vardı. Belinden yukarısı bacaklarına göre aşırı derecede ve göze çarpacak kadar uzundu. Prens Vasili ona doğru döndü. Durumu nasıl? Hep aynı. Başka türlü nasıl olsun? Hem bu gürültü varken. Prenses bunu söylerken Anna Mihalyovna'ya sanki tanımıyormuş gibi süzüyordu. Anna Mihalyovna mutlu bir gülümseyişle "Ah şer, je ne vous reconnais pas" dedi. Ah azizim sizi tanıyamamıştım. Sonra hafif adımlarla kontun yeğenine yaklaştı. Onun acısına ortak oluyormuş gibi gözlerini yukarı doğru kaldırdı. Şimdi geldim. Dayıma bakmak için size yardım hazırım. Ne kadar acı çektiğinizi tasavvur ediyorum. Prenses hiç karşılık vermedi. Gülümsemedi bile. Hemen sonra da dışarı çıktı. Anna Mihalyovna eldiven çıkardı. Savaşarak elde ettiği bu durumdan vazgeçmeyeceğini belli eden bir tavırla koltuklardan birine yerleşti. Prens Vasili de gelip yanına oturmasını işaret etti. Sonra oğluna gülümsedi. Boris dedi, ben kontun, dayımın yanına gideceğim. Sen de Pierre'in yanına git Monami. Bu arada onun yanında kal. Hem de Rostovların onu davet ettiklerini söylemeyi unutma. Biliyorsun ya yemeğe davet ettiler. Prense döndü. Herhalde gitmez değil mi diye sordu. Aksine dedi. Bu gençten beni kurtarırsanız çok memnun olacağım. Burada oturup duruyor. Kont bir defa olsun onu sormadı bile. Omuzlarını silkti. Bir uşak genç adamı önce aşağıya sonra bir başka merdivenden yukarıya Piotr Kirilovich'in yanına götürdü. Pierre bir fırsatını bulup da kendisine Petersburg'da bir iş seçememiş ve gerçekten taşkınlık yüzünden Moskova'ya sürülmüştü. Kont Rostov'un evinde anlatılan hikaye doğruydu. Semt komiserini ayıya bağlama işinde onun da parmağı vardı. Moskova'ya birkaç gün önce gelmiş, her zaman olduğu gibi babasının evine yerleşmişti. Gerçi bu hikayenin Moskova'da çoktandır duyulduğu tahmin ediliyor. Babasının çevresinde bulunup daima kendisine karşı hoşnutsuzluk gösteren bayanların da fırsattan faydalanarak kontu kızdırdıklarını biliyordu. Ama yine de gelir gelmez babasının dairesine gitmişti. Prenseslerin daima toplandıkları salona girer girmez oradaki bayanları selamlamıştı. İçeride oturan genç kadınlar hem Gergiev'de iş işliyor hem de kitap okuyan ablalarını dinliyorlardı. Üç genç kızdılar. Büyükleri Anna Mihalyovna'nın yanına gelmiş olanı derli toplu, vücudunun üst kısmı uzunca ciddi bir kızdı. Kitabı o okuyordu. Ondan daha küçük olan kız kardeşlerin ikisi de kırmızı yanaklı ve sevimliydi. Tek ayrıntıları birinin üst dudağının yukarısında ona çok yakışan bir benin bulunmasıydı. İkisi de Gergiev'de iş işliyorlardı. Pierre'i bir hortlak ya da vebalı biri gibi karşılamışlardı. Prenseslerden büyüğü okumayı bıraktı, hiç konuşmadan korkuyla ona baktı. Beni olmayan kız kardeşinin yüzünde de aynı ifade belirmişti. Benli olan en küçükleri ise neşeli, aynı zamanda daima gülmeye hazır bir yaratılışta olduğu için herhalde biraz sonra olup bitecek olayları düşünerek dudaklarında beliren gülümseyişi gözden saklamak için Gergiev'in üzerine eğilmişti. Çok eğlenceli şeylerin olacağını düşünüyordu herhalde. Gülmemek için kendisini zor tutarak yün ipliği aşağı doğru çekmiş, güya motifleri inceliyormuş gibi işinin üzerine eğilmişti Pierre. "Bonjour ma cousine, vous ne me reconnaissez pas?" demişti. "Günaydın kuzenim, beni tanımadınız mı?" "Tanımaz olur muyum? Hem de çok çok iyi tanıyorum." Pierre her zaman olduğu gibi kararsızlık içinde ama hiç çekinmeden sormuştu. "Kont'un sağlık durumu nasıl? Onunla görüşebilir miyim?" "Kont hem bedenen hem manen acı çekiyor. Ama bana öyle geliyor ki siz manen daha da çok acı çeksin diye elinizden geleni yapıyorsunuz." Pierre, "Kont'u görebilir miyim?" diye tekrarlamıştı. "Onu öldürmek, hayata büsbütün gözlerini kapamasına yol açmak istiyorsanız buyurun görüşün." Genç kız bunu söyledikten sonra Pierre'e kendilerinin babasını sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, onun için babasını sinirlendirecek işler yapmaktan başka bir işe yaramadığını belirten bir tavırla kardeşine dönmüştü. "Olga, git bak bakalım, dayının et suyu hazır mı?" Olga dışarı çıkmıştı. Pierre bir an durmuş, iki kız kardeşe bakmış, sonra eğilerek "ben kendi odama gideyim. Onu görmem mümkün olunca bana bildirirsiniz" demiş, odadan çıkmıştı. Arkasından benli genç kızın hafif bir kahkaha attığı duyulmuştu. Ertesi günü Prens Vasili gelmiş, kontun evine yerleşmişti. Gelir gelmez de Pierre'i yanına çağırtmış, ona